Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir Hacegan'dan mektuplar köşesinde sizlerle beraberiz. İnşallah İmam Rabbani Hazretleri'nin bu güzel mektuplarından maddi ve manevi istifade ederiz. Herhalde 78. mektuba geldik. Bu mektup sefer der vatan konusuna ayrılmış. Yani vatanda sefer. Tabii daha çok bu sufilerin manevi seyri sülükunu ifade eden bir terim. Ömer Bey kardeşimiz okusunlar. Biz de elimizden geldikçe inşallah açıklamaya çalışalım. Evet, buyurun.
Delhi ve Agra seferinden aşina olduğumuz ve sevdiğimiz memleketimize döndükten sonra bir müddet geçti. Şu an vatan sevgisi imandandır hadisi şerifinin manasını yaşıyorum.
Tabii insanın kendi doğduğu toprakları sevmesi güzel bir şeydir. Oralara sıla-i rahimde bulunması. İmam Rabbani Hazretleri uzun bir seyahatten sonra memleketine geri dönmüş ve bunun zevkini, mutluluğunu yaşıyor. Bir de şunu gösteriyor bu mesele. Allah dostları her zaman seyahatte bulunurlar Allah için, irşat için, tebliğ için. Bugün de, geçmişte de hep böyle bir seyahatler yapılmıştır. Bu maneviyatın olmazsa olmazlarındandır. Çünkü seyahat insanı son derece yetiştirici bir hadisedir aynı zamanda. Müritler manevi kemalata ermek için, Allah dostlarına istifade etmek için seyahat ederler. Mürşitler ise hem başkalarına fayda vermek hem de Allah'ın kainatında sefer edip tefekkür etmek için yolculuk yaparlar. Böyle bir söz de var Ömer Bey. Diyor ki bir Allah dostu, sufi su gibidir. Yerinde çok oturur, kımıldamazsa kokar. Hareket eden su tazedir. İnsan daima aktivite içinde olmalı. Esasında tasavvufun pasiflik olmadığını gösteren güzel bir mesele bu. Yani bazı insanlar tasavvuf efendim eline bir tesbih alıp bir köşeye çekilmek pasiflik hayatı gibi düşünüyorlar. Halbuki böyle değil. Sufiler her zaman tebliğ ve irşad için belde belde, hatta köy köy dolaşmışlar. Bu küçük köy, şu büyük köy falan dememişler. İnsanlara Allah'ın zikrini, tefekkürünü, ibadetini ulaştırmak için ellerinden geleni yapmışlar. Şimdi diyor, biz diyor fiziki bir seyahatten geri döndük diyor. Devam edelim bakalım, ne diyor Ömer Bey?
Vatana döndükten sonra sefer vaki olursa bu sefer der vatandır. Yani üç alem iç alemdeki yolculuktur.
Şöyle diyor, yani ben diyor memlekete geri döndüm ama seyahat bitiyor mu? Bu seyahatimiz bitmiyor. İnsan kendi iç aleminde. Yani bu vatan bizim, esasında bu bizim bedenimiz, bizim vatanımız. Bu beden içinde Hakk'a giden bir yolculuk var muhterem dinleyicilerimiz. Ne diyor İbrahim Aleyhisselam? İnni zahibun ila Rabbi seyehdin. Ben Rabbime gidiyorum. Rabbim bana doğru yolu gösterecek diyor. Peki bu yolculuk fiziki bir yolculuk mu? Hayır, değil. Fiziki tarafı var ama çok az. Yani insan değil mi? Allah dostan ziyarete gider, medreseye gider, hadis peşinde koşar. Bunlar da Allah için yapılan seyahattir ama esas seyahat iç alemimizde. Ve bu maddi bir seyahat değil. Tamamen zaten diyor ki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde, biz insana diyor şah damarından daha yakınız. Rabbimiz bize yakın, bize şah damarından daha yakın. Ama tek mesele gözümüzdeki gaflet perdesi. İşte o gaflet perdesini ne kadar aralayabilirsek, gözümüzden indirebilirsek o kadar vatanla seyahat edip Rabbimize vasıl olmuş oluyoruz. O yüzden yani bazen düşündüğü gibi seyri sülük fiziki bir yolculuk değildir. Tamamen insanın iç aleminde yapılan bir yolculuktur. İçimizdeki ruh ve nefsi terbiye edip ruhu başa geçirmek, nefsi ise kontrol altına alıp dizginleyip onu hak yolunda kullanmaktan ibarettir. Ama kolay mı? Çok zor. Hani fiziki bir seyahat olsa değil mi? Hepimiz bir şekilde bu seyahate çıkarız. İşte hacca gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Uçağa biniyoruz, otobüse biniyoruz. Bir şekilde Kabe'ye varıyoruz. Ama iç alemimizde Allah'a varmak, Rabbimize vasıl olmak çok daha zor. Çünkü görünmeyen bir alemde seyahat ediyoruz. Zaten bu sebeple mürşide ihtiyaç var muhterem dinleyicilerimiz. Çünkü alem görünmeyen bir alem. Sanki biz hani amanın değil mi gittiği gibi onu bir gözü gören birisi nasıl rehberlik ettiğinde hiçbir yere çarpmadan, düşmeden yolculuk yapıyorsa aynen bunun gibi mürşitsiz de bu yolda yol almak mümkün değil. Evet.
Sefer der vatan Nakşi büyükleri nezdindeki temel kaidelerden biridir. Nakşibendi tarikatında bu yolculuğun zevki indiracun nihaya fil bidaye esasıyla daha başlangıçta hasıl olur.
Bu yolculuk diyor, öyle güzel bir yolculuktur ki daha insana ilk başlangıçta ağzına bir parmak bal çalınır da sonunda vasıl olacağı o mertebelerin bir pare zevkini alır insan. Aldığı zaman da ne olur? Ona göre seyahatinde daha ciddi, daha atak, daha gayretli olur. Hatta bunu İmam Rabbani herhalde başka bir yerde açıklıyor. Ashab-ı kiramla bunun örneğini veriyor. Ashab-ı kiram da daha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görür görmez ondan müthiş bir manevi tefeyyüzde bulundular. Yani en son gidecekleri cennetin Cemalullah'ın kokusunu daha ilk anda aldılar. Hatta ne dedi bir kısmı? Bu yüz yalan söylemez dedi, değil mi? Öyle bir manevi has, vecit, feyiz aldılar ki bu yüz yalan söylemez dediler. Aynen bunun gibi diyor İmam Rabbani Hazretleri. Bu maneviyat yolunda da başlangıçta insana bir cezbe verilir. En son ulaşacağı noktadan bir parmak bal gibi ağzına çalınır ki ne olsun muhterem dinleyicilerimiz, bu enerji, bu aldığı feyiz o zor yolculukta kendisine yardımcı ve rehber olsun istenilir. Evet.
Nakşi büyüklerinden bazıları istenilmesi durumunda meczupları seyri sülüke başlatırlar. Önce seyri afakinin içine atarlar, seyri afaki tamamlandıktan sonra da seyri enfüsüye çekerler. Sefer der vatan, seyri enfüsiyeden başka bir şey değildir.
Şöyle, burada tabii iki mesele var. Birincisi, insan bir maneviyat arayışına girer, bir tarikata girer. Başlangıçta gönlü kuru olabilir, cezbesi olmayabilir. Bu insan maneviyat terbiyesi neticesinde, seyri sürük neticesinde cezbeye kavuşur. Allah aşığı olur, Mevlana Hazretleri gibi olur. Mevlana Hazretleri biliyorsunuz fakih idi. Ama Şems Tebrizi'yle buluştuktan, görüştükten sonra hak aşığı bir insan oldu. Şiirler yazdı, daha önce fıkıh okuturdu, kelam okuturdu. Sonra tamamen aşık bir sufiye dönüştü. Hamdım, ne dedi? Hamdım, piştim,
yandım.
Yandım dedi yani. Öyle bir manevi zevke, cezbeye kavuştu. Bir de şunu söylüyor İmam Rabbani Hazretleri burada. Bazen de bir insanın cezbesi vardır. Ama cezbe tek başına çok da makbul değil. Çünkü kontrolsüz olabilir. O insanı da manevi terbiyeye sokarlar. O manevi enerjisini, cezbesini böyle yerli yerinde kullanmayı ona öğretirler. Bu da neticede ne olur? İnsanı kemalata götürür ve neticede diyor seyri enfüsi başlar. Yani insan yani kendi içinde Allah'a doğru bir seyahate, yolculuğa çıkar. Bu yolculuktaki bineğimiz zikirdir, tefekkürdür, o okunan virtlerdir. Bunları ne kadar bir salik samimiyetle tekrar ederse, kalp, ruh, sır, hafi, ahva makamlarını geçerek hepsi de içimizde. Kalpte, ruhta, sırda, hafide hepsi içimizde bunların, hiçbir dışımızda değil. Ama biz bu manevi merkezlerden habersiziz. Bu şuna benziyor muhterem dinleyicilerimiz. Düşünün ki bir insan çok kabiliyetli, yani bir mimar olabilecek, böyle güzel efendim mimari projeler çizebilecek bir kapasite yaratılmış ama kimse ondaki bu kapasiteyi, kabiliyeti bilmediği için o insan belki çoban olarak hayatını bitiriyor. Bu adam elinden bir tutar da onu mimarlık fakültesine kaydettirirse bu insan Mimar Sinan gibi büyük bir mesela mimar olabiliyor. Veya nice insanlar var değil mi? Musikiye, efendim adam yönetmeye çok istidadı var. Ama bu şeyi keşfedilmediği için kabiliyeti dağdaki çoban gibi köyde çiftçilik olarak vefat ediyor. Yani bu yüzden biz içimizdeki manevi merkezlerin farkına varmalıyız. Nakşibendi esasında yapmak istediği budur muhterem dinleyicilerimiz. Yani içimizde kalp var. Ruhumuz var ki o kadar büyük bitmez enerji var ki bu ruhta. Ben bunu böyle enerjiye benzetiyorum. Yani kendi kendine enerji üreten bir merkezimiz var. Nasıl güneş bütün yakıtını kendi içinden alıyor. Bunun gibi biz de bu enerjiye sahibiz ama ve lakin insanların çoğu ne yapıyor? Bu merkezlerin farkında değil. Nasıl bir insan spor yapıyor değil mi? Mesela spor yapanların pazuları çok gelişiyor. Yani biz normal bir insan 20-30 kiloyu zor kaldırırken havaya bir halterci ne yapıyor? 200 küsür falan kaldırıyor. Evet. Ya da Cep Herkül falan de bir şahıs vardı. Allah selamet versin. Yani küçücük boyuyla kendisinin kaç misli ağırlığı havaya kaldırıyordu. Bu mesele demek ki fiziki kaslar geliştiği gibi insan manevi kaslarını da geliştirebiliyor. Bu işte tamamen manevi bir Allah'a yolculuk oluyor muhterem dinleyicilerimiz. Aman burada şey yanlış anlaşılma olmasın. Allah'a yani bir fiziki yolculuk yok. Zaten Rabbimiz bize yakın. O yakınlığın farkına varmak. Farkındalık. Hadi bir mesnevi hikayesi anlatayım da oradan devam edelim. Aslanın birisi bir köylünün ahırına giriyor. Oradaki kocaman bir ineği paralıyor. Gece boğuyor. Bayağı da yiyor falan neyse. Yerine de yatıyor. Gece vakti herhalde köylü amca hayvanlara su vermek, yem vermek için ahırı geziyor. Tabii karanlık. Hayvanları seçemiyor. Aslanın sırtını okşuyor. A benim sarı kızım falan diye. Aslan da diyor ki kendi kendine. Ya diyor sen de benim sarı kızı okşuyorsun ama sabah görüşürüz seninle diyor. Sabah sen benim bir gerçek halimi bir gör de sarı kız mıyız neyiz o zaman anlarsın diyor. Şimdi orada aslanın farkında ama çiftçi onu inek zannediyor. Onun ne olduğunun, kim olduğunun, kendisine ne kadar yakın olduğunun farkında değil. O yüzden rahat davranıyor. Esasında biz de Rabbimizle her an beraberiz. Rabbimiz kafir, mümin, münafık herkesle her an daima beraber. Biz bunun farkında değiliz maalesef. İşte bu manevi seyahat neticesinde muhterem dinleyicilerimiz bu farkındalığa erişmiş oluyoruz. Allah hepimize nasip etsin. Buyurun. Amin.
Bu muazzam nimete ulaşmak öncekilerin ve sonrakilerin efendisi Resulullah'a tabi olmaya bağlıdır. Salik nefsini şeriatta eritmedikçe ve emirlere sarılıp yasaklardan kaçınma süsleriyle süslenmedikçe ruhu büyük saadetin kokusunu dahi alamaz.
Şimdi burada İmam Rabbani Hazretleri yine önemli bir meseleye parmak basıyor. Bu yola girmek için de muhterem dinleyicilerimiz öncelikle insanın diyor şeriatın, Allah'ın emirlerinin ve yasaklarının hepsini harfiyen yerine getirmesi gerekiyor. Yani zahiri fıkhı uygulamadan efendim namazımız eksik, ibadetimiz eksik, kazancımızda haram var, faiz var, rüşvet var. Böyle bir insanın tarikata girmesi ve oradan istifade etmesi mümkün değil. İlk şartımız biletimiz hazır olacak. Seyahate çıkmak için. Bu bilet de şeriatı yaşamak. Ancak şeriatı tam yaşayabilirsek ikinci merhaleye teşbih de hata olmasın. Yani gençler şimdi çok oyun oynuyor Merve. Böyle bazı oyunlar var değil mi? 3, 5, 7 kademeli. Birinci oyunu başarınca ikinci kademesine geçebiliyorsunuz. Birinci kademesini başarmadığınız sürece kompütür size o imkanı vermiyor. İkinci, üçüncü, beşinciye geçelim. Ya ben yedinciden başlayayım diyemiyorsunuz. İlk basamağı aşacaksınız. Teşbihte hata olmasın. İlk şey mesele şeriatın bütün ahkamını ama hiç eksiksiz yaşamak. Yani bir insan düşünün ki ticarethanesinde yani gayrimeşru işler yapılıyor. İçki satılıyor mesela. Bu adam tarikata girse ne istifade eder? Edemez. Veya bir insan faizle iştigal ediyor. Faiz alıyor, faiz veriyor falan. Şimdi bu insan maneviyattan nasibi yoktur. Eğer bu haram yediği halde maneviyattan da bir şeyler hissediyorsa gerçi onu söyleyeyim. Ben söylemeyeyim onu. İmam Rabbani söylemiş olsun. Ne olur muhterem dinleyicilerimiz bu konuda daha hassas olalım. Yani maneviyat yolunda olanlar, tasavvuf severler daha dikkatli olsunlar. Bırakınız haramları şüpheli işlerden bile kaçınmamız gerekiyor. Yani bir konuda fetva verilmiş ama bazı şüpheler de var. O işleri bile yapmayalım. Hatta İmam Rabbani başka yerlerde ne diyordu Ömer Bey hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda sık sık bunu tekrar ediyoruz. Bırakınız haramları işlemeyi, mübahlardan bile elimizden geldikçe uzak durmaya çalışalım. Lüks tüketimden her şey mübah olabilir ama mümkünse yapmayalım, o mübah işlemeyelim. Yani bir insan bir kap yemekle doyuyorsa, üç kap yemek yemek mübahtır belki yani şey olmadığı sürece. Hani böyle bütün mideyi doldurmadığınız sürece ama daha az şey yetinebiliyorsanız, tüketebiliyorsanız ne güzel, ne âlâ yani. Çok tüketmek insana zaten bir faydası da yok. Devam edelim.
Kıl kadar dahi olsa şeriata muhalefeti bulunan bir kişiden zuhur eden haller ve keşifler istidraçtır ve sonunda sahibinin rezil rüsvai olmasından başka bir işe yaramazlar. Alemlerin Rabbinin Habibine uymadan kurtuluşa ermek mümkün değildir.
Bizim sufiler diyorlar ki bir adam havaya bağdaş kurup otursa, suyun üzerinde yürüse, eğer o insan Kur'an ve sünnete uymuyorsa onun peşinden gitme diyorlar. Çünkü havada uçmak bir marifet olsaydı bütün sineklerin değil mi şeyh olması gerekirdi. Veya balıkların hakeza. Bunlar diğer canlıların da yapabildiği işler. Esas mesele istikamet. Esas mesele Allah'ın ve Resulünün çizdiği çerçeve içinde güzel bir hayat yaşamak. Buradan diyor kıl kadar bir sapma olursa bu ancak istitraçtır. Bir insan düşünün ki namazı yok. Ama ben diyor manevi hallere eriştim, rüyalar görüyorum, keşif sahibiyim, keramet sahibiyim, şuyum buyum, tasavvuf büyüğüyüm falan diye bir uygun çok var maalesef piyasada. Evet. Yani İslam'ın en açık görünen şartlarını bile yaşamadığı halde, tesettür olmadığı halde, ne bileyim başka ihtilat ortamlarında bulunduğu halde, ben şöyle büyük adamım, böyle büyük sufiyim diyen insanlar var. Bunların halleri diyor İmam Rabbani istidraçtır. İstidraçtır yani Allah-u Teala böyle yanlış iş yapan kullara bazen ceza olarak onlara bu dünyada ceza vermez de onları daima yükseltir. Aynı Firavun'un başı bile ağrımamış değil mi? Kaç sene yaşamış, bir başı bir dişi ağrımamış. Kendini Allah'a muhtaç hissetmemiş. Böylece ben Firavun'um, ben Tanrı'yım diye gezmiş durmuş. Belki bir gün başı ağrısaydı, bir gün efendim dişi ağrısaydı belki ben Tanrı'yım diyemezdi. Ya ben de aciz bir insanım derdi. Allah ona onu dedirtmemek için sağlık afiyet vermiş. Bu maalesef bugün de çok oluyor. Aman bunu aldanmayalım. Bizim ölçümüz, mikyasımız Kur'an ve sünnettir. Falancı çok büyük Allah dostu. Bugün Beyazıt İslami'ye diyorlar ki efendim çok büyük bir şey efendi gelmiş ziyarete gidelim. Olur diyor müritleri, birkaç müridi. Tam uzaktan adamı görüyorlar. Adamcağız camiye girerken kıble tarafına doğru bir de caminin yanında tükürmüş oluyor yere. Aman diyor geri dönün diyor. Bu adam diyor bir sünneti Resulullah'tan ufacık bir sünneti bir edebi daha yerine getiremiyor. Nasıl olacak da o büyük manevi sırlara sahip olacak? Nasıl onları diyor taşıyabilecek? Hiç. Onunla selamlaşmadan bile uzaktan görüp geri dönüyor. O yüzden bu mesele bugün maalesef bazen unutuluyor. İnsanlar böyle falancanın kerameti var mı, keşfi var mı falan diye şeriatı yaşamasına önem vermeden başka şeylerin peşinde koşuyor. Bu çok yanlış. İmam Rabbani burada çok açık ve net ölçüyü koymuş. Kur'an ve sünnet diyor. Evet.
Akıllı olan kişiye düşen ömrünün sayılı günlerini Allah Subhanahu ve Teala'nın razı olduğu yerlerde sarf etmektir. Kulun Mevlası davranışlarından razı ve hoşnut değilse hayattaki safa nereye düşer? O zaman hayattan tat almak mümkün müdür?
Şimdi Yüce Rabbimiz diyor ki şu falan falan işleri yap, falan falan yerlerde bulun, mescitte bulun, ilim meclisinde bulun, Allah dostlarının yanında bulun diyor. Bir insan bunu yapmıyor mesela. Zekatını vermiyor ne bileyim, zekattan kaçırıyor. Ne bileyim namazlarına dikkat etmiyor. Yani o Allah'ın kendisine verdiği o güzel sermayeyi yer yerinde harcamıyor. Bu insandan Allah hoşnut olmaz. Biz bir işçimize, bir yanımızda çalışana bir emir versek, bu işi yap desek yapmasa razı olur muyuz? Olmayız. Aynen bunun gibi Allah da bu kulladan razı olmuyor. Buna rağmen diyor, o eğer o insan dünyada bir safa hayatı yaşayalım, sakin, dingin bir hayat yaşıyor. Olabilir, bazen görüyoruz değil mi? Bazı gayrimüslimler olabiliyor bu haller. Çok saf, temiz bir hayatı var. Kimseyle kavga dövüş yok ama Rabbine yönelmemiş. Veya bazı gafil Müslüman oluyor bu haller. Evet yani abdest yok, namaz yok, zekat yok. Ama bakıyorsun böyle bir ailevi saadeti var yani falan filan. Hatta bazıları diyorlar ya işte efendim Edison cennete gidecek mi falan. İşte ışığı buldu ya hepimiz istifade ediyoruz falan filan. Böyle Allah'a haşa iş altına bırakmak istiyoruz. Ya Allah'ın verdiği akılla dünyevi bir şeyi bulmuş. Ama Allah'a boyun eğmediyse neyi bulursa bulsun yani. Onun bulduğu şey Allah'a ibadetin yerini tutmaz ki. O yüzden bu da önemli bir mesele. Yani biz bir yoldaysak oradaki sadece bir elde ettiğimiz manevi zevk değil, Kur'an ve sünnete uygunluk var mı? Onu da daima kontrol etmemiz gerekiyor. Yoksa bir insan değil mi gider musiki ortamında, bir zikir ortamında müthiş bir safa, bir böyle dinginlik hissedebilir. Allah'a yakın hissedebilir kendisine. Ama bakıyorsunuz başka yanlış işler yapılıyor orada. Oradan kaçmak gerekiyor muhterem dinleyicilerimiz.
Hak Sübhanehu ve Teala külli ve cüz'i tüm hallere muttalidir. Hazır ve nazırdır. O halde ondan haya etmek gerekir. Mesela ayıp ve çirkin işler işlenirken Allah'ın yaratıklarından birinin gördüğü zannedilse o ayıp ve çirkinlik asla işlenmez. O mahlukun ayıpları görmesi kesinlikle istenmez.
Tabi burada Allah-u Teala yani hazır ve nazırdır her yerde. Biz de buna inanıyoruz. Zaten tasavvuf ihsan halini yakalamaktır. En te'abudallâhe ke enneke terâhû. فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ buyuruyor Allah Resulü. Allah'a onu görüyormuş gibi ibadet etmendir tasavvuf. Zaten sen onu görmesen de Allah seni her an görür, bilir. Bu sebeple bir mümin eğer bir tefekkür etsek, değil mi bu hadis-i şerifi, diğer ayet-i kerime, Allah'ın bizimle beraber olduğumuzu ifade eden ayetleri, edepli oluruz. Bir kulun yanında biz bir hata işleyebiliyor muyuz? Yani bir insan bizi görse, bırakın yani bir büyük günah işlemeyi, ne bileyim böyle basit, ya atıyorum burnumuzu karıştırmak falan filan gibi. Onu bile utanıyoruz, yapamıyoruz. Evet. Yani bir kulun huzurunda utanan bir insan, bir mahlukun huzurunda bu kadar edepli davranan bir insan, kendisine her şeyi veren, kendisini yaratan, bütün nefesini, sağlığını, sıhhatini, nimetleri ona hediye eden yüce zat karşısında nasıl edepsizlik yapabilir? Nasıl? O yüzden bakıyoruz pek çok sufiler böyle uzanıp yatmıyorlar ömür boyu. Böyle kıvrılarak bir kul gibi yatıyorlar. Kimin huzurunda olduklarının farkındalar. Maalesef bugün bu edebi adabı da bırakınız artık, şimdi öyle bir şey var ki Ömer Bey, bazı insanlar da var ki bu modern hayatın getirdiği bir sıkıntı. Allah'tan da utanmak yok. Artık kulları da kale almayan bir hayat tarzı da gelişmeye başladı. Ulu orta her yerde böyle cinsellik içeren hareketler, davranışlar. Bu da çok üzüntü verici maalesef. Zaten bu da kıyametin yaklaşmasını da gösteriyor. Yani Allah'tan utanma, kuldan da utanma olmadığı zamanlar insanların artık insaniyetten yavaş yavaş daha böyle alt derecelere düştüğü, manevi terakkilerini bırakıp yani halife olmaktan belhüm adal, hayvandan daha aşağı seviyede düşüldüğü yerlerdir. Allah cümlemizi bundan korusun. Hakikaten bu konuda da çok çocuklarımızı, efendim, yakınlarımızı eğitmek lazım. Allah'tan da korkacağız, kuldan da utanacağız. Eğer bir insan Allah'tan korkmuyorsa, kuldan da utanmıyorsa zaten her şeyini yapar. Bugün de maalesef en çok insanlarımızın edep ve hayasına saldırı var. Bu televizyonlar, filmler, diziler, aman yarabbi, internetler, şunlar bunlar, eğlence sektörü, eğlence adı altında, efendim işte falan filan adı altında tamamen insanlarımızın edebini, hayasını yok etmeye çalışıyorlar. Bir de şu var tabii, külli ve cüz'ü tüm hallere muttalidir dedi ya, o biraz tabii bazı felsefi ekollere orada bir işaret var muhterem dinleyicilerimiz. Çünkü bazı filozoflar diyorlar ki, herhalde Aristoteles'e gerekti Ömer Bey, yanlış hatırlamıyorsam, Allah bu kainatı bir kere yaratmıştır bir mimar gibi. Ondan sonra kendi işleyişine bırakmıştır artık. Allah ufak işlere karışmaz. Allah küllileri, genel olarak büyük işleri bilir de cüz'i şeyleri bilmez. Yani benim ne yediğimi, ne konuştuğumu falan, böyle bunları aldırış etmez gibi bir anlayış var. Buna da bir itiraz var burada. Allah hem külli, genel planda her şeyi bilir, hem de cüz'i planda her kulun, hatta her karıncanın kımıldamasını, karıncaların konuşmasını, yani bir insanın içinden geçirdiğini de bilir. Yani değil mi? Ayette öyle geçiyor. İnnallâhe alîmün bizâtis sudûr. Allah gönüllerde, kalplerde geçeni de bilir. Tabi bunlar ince meseleler. Buralarda akıl, felsefe duruyor. Ancak vahiy ve peygamberin bize getirdiği hadisi şeriflerle biz Allah'ın yapısı hakkında, Rabbimizin sıfatlar hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Peygamberin getirdiği, Kur'an'ın bildirdiği, efendime söyleyeyim, sıfatları, isimleri bırakıp da böyle filozofların veya bazı aklı evvellerin sözlerine itibar olunmaz diyoruz. Devam edelim bakalım şimdi bu konunun devamında neler diyor İmam Rabbani Hazretleri. Buyurun.
Bu nasıl bir beladır ki insanların çoğu Hak Sübhanehu'nun var olduğunu, kalplere, sinelere ve sırlara muttali olduğunu bildiği halde Allah'tan korkmaz, yasaklanan davranışlarla ilgisini kesmez ve bunu önemsemez. Bu nasıl bir Müslümanlıktır ki onların nezdinde bir mahlukun itibarı kadar Hakk'ın itibarı yoktur. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız.
İşte bence İmam Rabbani Hazretleri bu sözleri tam tasavvufun hakikatini bizlere açıklamış oluyor. Bilmek başka, kuru bilgi, faydasız bilgi. Bir de bu bilginin yaşantı haline, yakini iman haline gelmesi başka. Mesela biz insan olarak değil mi, tecrübeyle çocukluktan beri pek çok şey öğrenmişizdir. Ateş yakar deriz, çocuk inanmaz, gider ateşe bir kere dokunur. El yandığı andan itibaren bir daha ateşin yanına yaklaşmaz. Aslandan korkarız. Ama bir insan aslan böyle bir ısırmış da bir, efendim, bir yer yaralanmışsa, bir kedi köpek, çok daha fazla korkar değil mi? Hatta fobi oluşuyor. Evet. Bir insan çocukken bir köpek kovalıyor mesela. Ömür boyu artık kediden, köpekten, fareden, her şeyden korkuyor bu insan. Yalnız başına bir yerden geçemiyor mesela. Bir yoldan geçemiyor. Şimdi bunun gibi muhterem dinleyicilerimiz, biz Kur'an'da pek çok şeye inandığımızı iddia ediyoruz. İnşallah imanımızda da samimi oluruz. Şu mal iddia edelim yani. Tabii ki inanıyoruz. Şüphemiz yok ama ya adam zekat farz olduğunu bildiği halde, namazın farz olduğunu bildiği halde, zinanın haram olduğunu bildiği halde bundan duramıyor mesela. Kendini engelleyemiyor. İşte tasavvuf burada devreye giriyor muhterem dinleyicilerimiz. Yani bizim bu Kur'an-ı Kerim'deki, hadislerdeki imani ve diğer itikadi ve ameli her konuyu Böyle Allah bana emretmiş, bunu yapmazsam sanki cehennem, cenneti görüyormuş gibi, Rabbimizi görüyormuş gibi bir hayat yaşamak. Böyle bir insan mesela, yani ezan okunduğu halde değil mi? Böyle keyfini, dünyevi işlerini sürdürebilir mi? Sürdüremez. Ramazan geldiğinde kendi çeki düzen vermez mi? Verir. Allah'ın bir kanunu, bir emri çiğnendiğinde bu insan böyle hoş görebilir mi mesela? Göremez. Allah için celallenir. Hakkı ayağa kaldırmak için değil mi? Döver, dövülür. Her türlü fedakarlığı yapar. Ama İslam ayak altında çiğnetmez mesela. İşte bu konularda maalesef bugün halimiz perişan yani. Allah'tan yani efendim Allah'a inandık diyoruz ama kullardan korktuğumuz, utandığımız kadar Rabbimizden korkmuyorsak bu İmam Rabbani'nin deyimiyle ne çirkin, ne ayıp bir iş. Ne kadar kötü bir iş. Yani bir mahlukun itibarı var sizin katınızda. Ona saygınız, sevginiz, korkunuz var ondan. Ama Rabbinizden yok. Allah Teala işte bu yüzden hepimize yakini imanı nasip eylesin de değil mi? Yakinen inanalım yani. Nasıl ki bir çocuk bir kere ateşe dokununca tekrar siz onu zorla dokunduramazsınız, zorlasanız bile. Bunun gibi biz de bu haramların birer zehir olduğunu, bizi öldürdüğünü, yılan gibi soktuğunu bilirsek inşallah artık o haramlara ne kadar ortam müsait olsa da el süremeyiz. Bugün belki tasavvufun en önemli fonksiyonu bence muhterem dinleyicilerimiz, bu yakini imanımız azaldı bugün. Eski dönemler insanların imanı daha güzeldi, daha güçlüydü. Hatta ne derdi İmam Gazali? Koca karı iman derdi değil mi? Duymuş bir kere iman etmiş. Bugün maalesef bundan biraz mahrum kaldık. İnşallah bu manevi uygulamalar, tasavvuf, maneviyat bize ne verecek? İşte Rabbimizi görüyormuş gibi, cenneti cehennemi görüyormuş gibi emirlerini ciddiye almamıza vesile olacak inşallah. Evet.
İmanı Resulullah'ın la ilahe illallah sözüyle imanınızı tazeleyiniz büyük sözüyle daima tazelemek gerekir.
Burada istersen bir ufak açıklama yapalım. Zaten bu tasavvufun işte bu zikir ve evradı bütün bu hadis-i şerifine alınmış. Daima la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözleriyle imanımızı tazelememiz gerekiyor. La ilahe illallah dediğimiz zaman eğer bir manasını düşünürsek Allah'tan başka ilah yoktur. Mabut yoktur. Sevilmeye layık bir varlık yoktur. Her şey Allah'ın dediği şekilde olur. Muhammedur Resulullah dediğimiz zaman peygamber de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de onun elçisidir. Bunu diyen bir insan esasında ne demiş oluyor? Ben bu Allah'a ve Resul'e itaat edeceğim sözünü vermiş oluyor. Bu niyetle söylemiş oluyor. Yoksa değil mi? Yani kafirler de münafıklar gelip bazen Allah Resulü'nü kandırmak için sen Allah'ın elçisin diyorlardı. Evet söz doğru ama söz doğru ama Allah-u Teala diyor ki münafıkın suresi siz yalancısınız diyor, ey münafıklar diyor. Sözünüz doğru. Allah yani peygamberi göndermiş elçi olarak ama siz bunu söylüyorsunuz ama dilinizle. Kalbiniz ona inanmıyor diyor. Evet.
Mesele bütün çirkin davranışlar sebebiyle Allah Subhanahu'ya tevbe etmek ve ona dönmektir. Çünkü başka bir vakit tevbe için fırsatın ele geçip geçmeyeceği bilinmez. Nitekim Efendimiz şöyle buyurur. Sonra yaparım diyerek sürekli erteleyenler helak oldu.
Hadis-i şerif helekel müsevvifun. Yarın yaparım, boş ver, daha yaşım genç, ileride tevbe ederim, günahları bırakırım, camiye de giderim, zekatımı da veririm. Hele biraz daha işler şöyle bir kendine gelsin, biraz daha çok para kazanayım falan. Şimdi param var ama sermayeye ihtiyacım var, yatırım yapacağım falan filan. Vaktim çok kıymetli, şimdi camiye gidersem vakit gider. Ramazan'da oruç tutarsam işte güçsüz kalırım, para kazanamam diye değil mi? İnsanlar bugün ne yapıyorlar? Devamlı erteliyoruz. Sizin tevbe yetubu tevbe. Bir manası da dönmek demek, dönüş demek. Evet. Kime dönmek? Dünyayı bırakıp, gafleti bırakıp Allah'a dönmek demek. İslamca yaşamak demek, Müslümanca yaşamak demek. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz, Estağfirullahalazim. Her sabah Allah'tan istiğfar ediyoruz günahlarımıza. Bu tasavvufta işte ne olmuş? Sufiler bunu yapmışlar Ömer Bey, muhterem dinleyicilerimiz. Allah ve Resulü'nün emirlerini organize hale getirmişler. Peki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bana çok sallallahu aleyhi ve sellem getiriliyor mesela. Pek çok Müslüman kardeşimiz belki aklına bile gelmiyor bazı günler. Ama sufiler diyorlar ki her gün en az 111 kere salat-ı şerife getireceksin peygamberimize. 111 kere estağfurullahal azim deyip Allah'a tövbe edeceksin. 111 kere Allah, la ilahe illallah bunları söyleyeceksin. Söyleye söyleye bunlar sözden niyete, niyetten de amele inşallah çıkacak diye devamlı sufilerin bu söylediği, tavsiye ettiği zikirler, evraklar esasında şu hadislerde okuduğumuz değil mi? Tavsiyelerin böyle somut hale gelmesidir. Evet.
Fırsatı ganimet bilip Allah Teala'nın rızası doğrultusunda kullanmak gerekir. Tevbeye ulaşmak Hak Subhanahu ve Teala'nın bir inayetidir. O halde daima bu manayı istemek icap eder.
Fırsat nedir? Muhterem dinleyicilerimiz, fırsat bize verilen şu uzun ömürdür. Bize verilen her soluk esasında bir fırsattır. Yanılmıyorsam Ömer Efendimiz zamanında bir hırsızı yakalıyorlar. Hırsız diyor ki affet ne olur efendim diyor. İlk defa yaptım bu işi diyor. Ömer Efendimizin çok güzel bir cevabı var. Allah diyor Celle Celaluhu hiçbir kuluna daha ilk hatasında onu yakalattırmaz. Allah bunu hayal eder. Olur ki kulum tevbe eder diye. Adam bir hırsızlık yapar, iki yapar, üç yapar, beş yapar. Ondan sonra yakalanır. Ne bileyim başka bir hata da böyledir muhterem dinleyicilerimiz. O yüzden bu fırsatları kaçırmayalım. Her nefes bizim için fırsat. O yüzden sufiler ne diyorlar? Her nefeste alırken de verirken de Allah de. Hatta sufiler, nakşiler ne yapıyor? Suyun altında bile zikir yapıyorlar değil mi? O nefeslerin kıymetini öğrenmek için. Ya bir nefes ne kadar kıymetli. Suyun altınıza girdiğiniz zaman suyun altında bir nefes kıymetini o zaman öğreniyorsun. Dışarıdayken nefes alıp veriyoruz gafil gafil. Suyun altında bile değil mi? Nakşiler, nakşi zikirleri var. Ki insana bu farkındalığı kazandırmak için hep fırsat. Nefes aldık verdik aldık verdik ömür boyu. Bu nefeslerimizi boşu boşuna gafil gafil geçirdik. Allah'ı hatırlamadık. Günahlar işledik, haramlar işledik, Allah'a dönmedik. Fırsat kaçıyor. Fırsat ne zamana kadar muhterem dinleyicilerimiz? Son nefeste sekerat mevt gelinceye kadar fırsat var. Ama sekerat mevt geldiği zaman artık tövbe de kabul olmuyor. Çünkü o anda gayb size aşina aşikar olmaya başlıyor. Melekleri görüyorsunuz. Cebrail, Azrail neyse artık. Azrail'i görüyorsunuz. Özür dilerim. Cebrail görmüyorsunuz da. Azrail'i görüyorsunuz. Diğer melekleri görüyorsunuz. O zaman artık iman işi bitiyor. Fırsat defteri kapanıyor. O yüzden yani çıkmadık canında ümit çıkmaz derler. Biz de inşallah her nefesimizde Rabbimize giden bir fırsatı yakalamaya çalışalım. Kimi vardır? Tövbe eder. Kimi vardır? Tövbenin ötesinde Rabbine doğru hızla yol alır.
Şeriatta seçkin ve sağlam bir yeri olan hakikat alemini derinlemesine bilen muteber dervişlerden himmet talep etmek gerekir.
Çok güzel bir yine burada ölçü getirdi bize. Şeriatta seçkin ve sağlam bir yere sahip olacak bizim himmet isteyeceğimiz insanlar. Hem şeriatı bilecek hem de hakikata ulaşmış olacak. Yani bir düşünün ki fakih, hoca efendi. Zekat verin diyor, kendi zekat vermiyor. Yani göz zinası yapıyor ne bileyim. Yani bile bile hafız olduğu halde, Kur'an'ı bildiği halde bu işin hakikatine demek ki erişememiş. Evet sözünü, ezberini güzel biliyor da bu konuda çok harika bir mesnevi hikayesi var. Adamcağızın tüccarın birisi bir efendim kervansarayda misafir oluyor. Biliyorsunuz evvelki otel yoktu. İnsanlar akşam olunca yakın bir kervansaraya giderler. Eşeğini şeye teslim ediyor. Efendim seyis başına kervansarayın ahırına teslim ediyor. Kendisi de giriyor. Orada da meğer ne zamandır aç susuz bekleyen dervişler varmış. Demek ki dağ başında bir kervansaray. Gıda şeyi sıkıntısı çekiliyormuş. Adamlar bu tüccarı görünce hepsinin gözleri açılıyor. Diyorlar şimdi biz bu adamın eşeğini alır satar çarşıda parasıyla güzel bir kendimize ziyafet çekeriz. Bu tüccarı da akşam diyorlar zikir var. Bey amca gel zikre katıl. Biraz rahatlarsın. Ondan sonra güzel bir ziyafet olacak. Bir de güzel karnını doyurursun. Adamın çok hoşuna gidiyor yani. Yoldan gelmiş yorgun. Az dinleniyor. O zikre gelecek ne güzel. Bir de bedava yemek. Neşesi yerine geliyor. Tamam diyor seve seve. Tabi bu ara birkaç derviş de gidip seyis başından zorla eşeği alıyorlar. Satıp onun parasıyla yemek akşam pişirip yiyecekler hep beraber. Tabi sufiler dervişler böyle şey yapar mı diye sormayın. Bu hikayede İmam Rabbani Mevlana Hazretleri bazen böyle sahtekar insanları eleştirir. Bu alim olabilir, sufi olabilir. Yani Mevlana'yı okuduğumuz çok ilginç bir insan. Alimi de eleştirir, sufiyi de eleştirir, sofuyu da eleştirir. Çok ciddi eleştiriler getirir ki bu hataya düşmeyelim diye. Her neyse akşam bu beyefendi gidiyor, zikre katılıyor. Allah, la ilahe illallah, toz toprak birbirine karışıyor. Tabi orada halı yok, kilim yok. Herhalde toprak bir zemini var kervansarayın. Bu arada seyis başı geliyor. O işte tüccarı uyarmak için, bak bunlar senin eşeğe götürdüler pazara. Engel olayım mı diye sormak için derken, derviş hep bir ağızdan eşek gitti, eşek gitti, harbereft, harbereft diye başlıyor zikre. Farsça söylüyorlar. Adam da anlamıyor. O da bağırıyor onunla beraber. Eşek gitti, eşek gitti diye o da bağırıyor. Bakıyor ki seyis Ya diyor, demek ki adamın haberi var. Tekrar geri gidiyor. Tabii zikir bitiyor. Güzel bir ziyafet. Herkesin neşesi yerinde. Bu tüccar beyefendi de keyfi yerinde zikir yapmış. Karnını doyurmuş. Gidip yatıyor. Sabah kalkacak tabii. Eşeğine palanını yükleyip tekrar yola koyulacak. Eşek yerinde yok. Hemen gidip seyis başının yakasına yapışıyor. Nerede benim eşeğim? Çabuk diyor. Eşeğimi getir ya diyor. Ne eşeği? Dün dervişlerin bir kısmı geldi, seni eşeğe götürdüler. O zaman diyor, kim götürdü? İsmini ver, cismini ver diyor. Niye engel olmadın? Niye bana haber vermedin, uyarmadın diyor. Hiç olmasın onları kadıya götürdüm. Bak hepsi dağılmış şimdi. Ben nerede bulacağım bu? Hepsi gezgin derviş. Deyince ya diyor seyis. Sana haber vermek için geldim. Ama sen diyor eşek gitti, eşek gitti. Bağırman bağırdın yani. Hatta onların daha çok bağırıyordun. Ben de zannettim ki haberim var, sen merak etme. Seyis, eşekten haberim var, zikri bozma, keyfimizi kaçırma. Dediğini zannettim. Geri döndüm deyince eyvah diyor. Eyvah. Ben diyor onun manasını anlamamışım. O sözlerin manasını anlasaydım öder miydim? Yani bunu da maalesef muhterem dinleyicilerimiz maalesef. Yani düşünün ki bir insan sigara sağlığı zararlı da diyor. Ve fasır fusur sigara içiyor. Vakit çok önemlidir diyor. Saatlerce lüzumsuz televizyon seyrediyor. Ne bileyim, olmayacak işlerle meşgul. Şimdi siz bu doktorun, bu sözü söyleyen insanın lafına inanır mısınız? Değil mi? Çünkü o lafın hakikatine ermemiş. Sigara, içki, kumar zararlı diyen bir insan bunları yapar mı acaba? Kesinlikle yapamaz. O yüzden bizim peşinden gittiğimiz insanlar hem şeriatın ahkamını bilecek, hem de işin hakikatine vasıl olmuş olacak. Zekatını zevkle verecek. Orucu, namazı zevkle yerine getirecek. İslam'ın emirlerini zevkle yerine getirdiği gibi haramlardan kaçarken de rahat ve sevinerek kaçacak. Böyle üzülerek, sıkılarak, keşke yapsaydım içinde o haramın sevgisi olarak değil. Haramdan nefret edecek. Ne diyor Allah Resulü? Gerçek imanın tadını anlatırken, bir insan diyor imanın tadı tekrar küfre düşmeyi, ateşe düşmekten daha çok kerih görmez. Böyle bir insanın içinde manevi zevk olacak ki bu tür insanların peşinden gidelim. Yoksa şeriat bilgisi az, hakikat bilgisi yanlış. İnsanlar hem sapar hem de başkalarını saptırır. Evet. Buyurun Merve.
Bu muteber dervişlerden yardım istemek gerekir ki Hak Sübhanehu Teala'nın inayeti onların vasıtasıyla zuhur etsin. İşte o zaman Allah Sübhanehu'nun zatına cezbe tam anlamıyla gerçekleşir ve muhalefetten eser kalmaz.
Şimdi insan insanıyla öğreniyor her şeyi yani. Konuşmayı da insanla öğreniyoruz, annemizden babamızdan öğreniyoruz, yürümesini de efendim, oturmasını, kalkmasını. Muhterem dinleyicilerimiz, bunlar maneviyat konusunda değişen bir şey esasında. İnsanın maneviyatı da büyüklerinden öğreniyor. Değil mi? Çocuklarımız şimdi geliyor mesela, bakıyor bize. Anne baba evde namaz kılıyorsa çocuk da böyle kendince, değil mi? Rukiye gidiyor, secdeye kapanıyor. Böyle bazen anne babayla beraber namaz kılıyor. Ufak ufak o zamandan başlıyor bak bu işler. Tabii daha büyüdükçe anne babası yetmiyor. Mektebe gönderiyoruz, Kur'an kursuna gönderiyoruz, İmam Hatip'e gönderiyoruz. Daha da yetmiyor manevi konular. Daha başka Allah dostlarının yanına gidiyor. Daha böyle maneviyatta yol almak için. Bu normaldir. Yani bunu böyle bugün maalesef basın, yayın, bazı şeyler hacıyı, hocayı, arifi, alimi, sufi kötü gösteriyor. Herkes böyle kendi başına Allah'ı bulsun. Din diyor kalptedir. Kul ile Allah arasındadır. Yani tamam, tabii ki kul ile Allah arasındadır din. Din kulu Allah'a götürür. Ama bir efendim burada öğretici, bir muallim, bir rehber, bir mürşid olmazsa o insan Rabbine gidemez. Gidemez. Bunu da unutmamak lazım. Bu konu maalesef bazen çok tartışma konusu oluyor. Tabi burada aşırılıkla da kaçmak lazım. Mürşid gerekir ama mürşidi de aracı da amaç haline getirmemek gerekir muhterem dinleyicilerimiz. Buyurun Ömer Bey.
Küçücük bir kıl kadar dahi şeriata muhalefet söz konusu ise durum tehlike arz eder. Öyleyse şeriata muhalefetin yollarını tamamıyla kapatmak gerekir.
Ya bunu nasıl kapatıldığını önce söylemiştik Ömer Bey, hatırlarsak. Önce yani harama zaten işlemez bir sufi. Allah yoluna giden bir salik harama düşmez. Emirleri yerine getirir. Heh, burada işte mübahlar diyor, harama giden böyle insanın keyfi çok oldukça harama yaklaşır. Mübahlardan kısarsak, insan bazen bir mübah işleyince, öyle mi mesela bazı sufiler hurma yemeyeceğim diyor. Böyle üst sınır çizmiş. Sonra bir gün nefsini hurma yedirince nefis çok mutlu oluyor. Ha, hurma yedim diyor. Halbuki hurma helaldir. Et yemeyeceğim diyor. Arada bir et yiyince çok keyifli oluyor insan. Ama her dediğini yaptığı zaman eti yemiş, hurma yemiş, aklına gelen her şeyi yemiş, içmiş. Bu sefer diyor ki ya acaba içki de içsem mi? onun tadı nasıl, onu merak etmeye başlıyor. Bu yüzden onun da yolunu daha önceki mektuplarımızda İmam Rabbani bizimle paylaşmıştı. Oraya geri atıf yapabiliriz Ömer Bey. Evet.
Özellikle arada bir müritlik ve mürşitlik ilişkisi varsa ve böylece de faydalanma ve faydalandırma yolu açık ise Allah dostlarına itiraz etmek uygun değildir. Bu durumda itirazı öldürücü bir zehir addetmek gerekir. Bundan fazlası lafı uzatmak olur.
Yine önemli bir prensip burada. Biz bir insana rehber edinmişsek kendimize, öncelikle onun şeriatını, tarikatını, hakikatini araştırmalıyız. İnandık ki artık bu mübarek insan, yıllarca yaşamış insanlar arasında, çok güzel bir hayatı var. Kur'an'a uygun, sünnete uygun, cemaatle namazlarını kılıyor, zekatı severek veriyor, insanları hayra teşvik ediyor, hayatının ömrünü İslam'a, imana adamış, fedakarca çalışıyor, yaşlı başlı olması haliyle seyahatlere çıkıyor. Yani İslam yolunda hiçbir imkanını kıskanmıyor. Böyle bir güzel bir insan bulduk. Tabii siz böyle güzel bir insan bulup da peşine düşünce, sizin peşinize kim düşüyor? Sizin peşinize şeytan düşüyor. Aman diyor, ben ne yaptım? Bu adama engel olamadım. Bu adam gitti güzel bir rehbere, şimdi tabi oldu. Bunun gibi 3, 5, 10, 100 bu adam güçlenecek, bu Allah dostu. Ve İslam'a hizmeti büyüyecek. O yüzden ne yapıyor? Gönüllere şüphe vermeye başlıyor. Ya diyor, sen bu adam peşinden gidiyorsan o da senin gibi bir insan canım. Sen ondan daha akıllısın. Sen bu 3 tane üniversite bitirmişsin. 5 tane dil biliyorsun. Ne gerek var? Yani böyle bir zatın peşinden gitmeye. Sen boş ver. Ve bazen de hepimiz insanız. Hepimiz kuluz. İnsanların, kulların tabii kendine göre bazı bize uygun olmayan zevki de olabilir, zaafı da olabilir, ne dersek diyelim bunu artık. Onu gözde büyüttürüyor mesela. Haram değil. Mekruh bile değil. Ama benim şeyime uymuyor mesela. Diyelim ki bir insan hani elleriyle sürdür yemek yemiş. Ben de çatal kaşıklı yemek yiyorum. Vay be, böyle şey olur bu çağda. İşte çatalsız bıçaksız insan nasıl yemek yer falan gibi. Böyle çok basit bir meseleyi gönlümüzde. Veya işte değil mi, bir insan kimi kahveyi sever, kimi çayı sever falan filan. Bunu şeytan kafamızda bir süslüyor, püslüyor. O güzel Allah dostlarının, bu alim de olabilir, fakih de olabilir, öğretmenimiz de olabilir, bize hakkı ve hayrı gösteren her insan olabilir. Bunlardan bizi soğutuyor. Maalesef bugün bakıyorsunuz değil mi? Hatta bu konuda güzel bir mesnevi hikayesi anlatayım. Beni İsrail, Musa Aleyhisselam bir gün şeye gitti. Tur Dağı'nda Rabbi ile mülakata gitti. Hemencecik Samiri geldi, onları yoldan saptırdı. Altın bir buzağı döktü. O buzağının ağız ve arka tarafına bir boşluk, delik bıraktı. Oradan giren rüzgar bir çeşit ses çıkardı yani. Hepsi dediler ki bak, Tanrı konuşuyor. Haşa sümme haşa. Ve buna secde ettiler. Orada çok güzel bir sözü var. Musa Aleyhisselam. Ey beni İsrail, ey kavmim diyor. Bak diyor, ben size ne kadar harika mucizeler gösterdim. Kızdeniz'i yardım. Oradan geçtik. Ne bileyim, gökten dua ettim. Değil mi? Helva geldi, bıldırcın eti geldi falan. Bunları yediniz. Ama buna rağmen ben hep şüphe ettiniz. Hep bana itiraz ettiniz. Halbuki bu Samiri denen adam taştan, altından bir buzağa döktü. Bir ses çıkardı. Hiç şüphe etmeden hemen secdeye kapandı. Yani insan bir şüphe etmez mi? Alt tarafı bir buzağa. Altından bir heykel. Ya bu heykeli tapılır mı? İnsan düşünmez mi yani? Yani biz de bugün böyleyiz maalesef. Şerden, kötülükten, şerli insanlardan, filmlerden, dizilerden hiç şüphe etmiyoruz. Onlar gibi yaşamımızı organize ediyoruz. Kötü örneklere hiç düşünmeden tabi oluyoruz. Ama hakkı, hakikati anladan, bizi Rabbimize götüren Allah dostlarından şüphe duyuyoruz. Böyle bir şüphecilik İslam'da yeri yok muhterem dinleyicilerimiz. Yani bizde asıl olan hüsnü zandır. Bir insan, bırakınız bir şeyh efendiyi, bir mürşidi, bir alimi, bir Allah dostunu. Normal bir kardeşimiz hakkında bile eğer hakikaten böyle şüphemizi ilzam edecek açık, net bir emmare yoksa biz ne yaparız? O insan hakkında suizanda bulunmayız. Suizanda bulunmak günahtır, kötüdür. Ama tabii açık, apaçık, haram işleniyorsa orada da artık saflığın yeri yok yani. O da kabul değil. Bugün maalesef dediğim gibi şeytan bizi kötülerin peşinde koştururken şüpheye düşürmüyor. Ama güzel insanların peşinde giderken onların her hareketlerini kendimizce değerlendirmeye, hoşumuza gitmeyen taraflarında kötü görmeye, yoldan kopmaya başlıyoruz maalesef. Bu konuda bence çok uyanık olmak lazım muhterem dinleyicilerimiz. Son bir sözün varsa oku Ömer Bey, bitirelim inşallah.
Molla Ömer ve Şah Hüseyin her ikisi de büyük zatların çocuklarıdır. Sohbetinizi arzu ederler. Onları da özel sohbet halkanıza katmanızı umarız.
Demek ki bu mektup yazdığı zat bir halifesi. Ömer, bak senin ismin var burada. Molla Ömer diyor. Sen de mollaları nasıl sayılırsın? Sohbetlere gelsin. Ona diyor irşat hususunda yardımcı ol diyor. Bak görüyorsunuz, hep hakka ve hakikate vesile. Ya kendi irşat ediyor ya başkasına irşat etmesi için insan gönderiyor sohbetlere. Biz de inşallah muhterem dinleyicilerimiz şu mektuplarda okuduğumuz güzel hasletlere sahip olalım. İnsanları sohbete, hakka, hakikate çağıralım. Allah yolunda güzel insanların peşinden gidelim. Gereksiz yere şüpheye ve şeye de kapılmayalım. Ama açık bir şey olduğu zaman o hariç. İnşallah böylece Rabbimize vasıl oluruz. Sefer der vatan dedik değil mi mektubun başında? Sefer der vatan özelliğine hepimiz vasıl oluruz diyerek sizleri Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.